Ayrım 10. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 155. Alevilere çengel atmaya çalışılıyor. Taha Akyol müjdeyi verdi. AKP'nin Alevi milletvekili Reha Çamuroğlu ile Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanı Profesör Doktor Sait Yazıcıoğlu'nun anlaştıkları hususların özeti şu: Cemevleri ibadethane olarak kabul edilerek Alevi İslam'ın din hizmetleri kurumsallaştırılacak. Alevi din adamları olan dedeler ve zakirler devlet kadrosuna alınarak maaş bağlanacak. Milliyet Gazetesi 23 Kasım 2007. Türkiye'de tekke ve zaviyelerin kapatılmasını izleyen 11 Eylül 1925 günü Bektaşi Alevi tekke yöneticileri kamuoyuna aşağıdaki bildiriyi açıkladılar. Bütün sevenlere duyurulur ki, İslamlık aleminin ve Bektaşi yandaşlığının yüzyıllardan beri bekledikleri kurtarıcı ortaya çıkmıştır. Bu kişi Yüce Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Paşa'nın bedeniyle gelen, bütün İslam dünyasının ve bu arada Alevilerin canları, malları ve huzurları güvenceye alınmıştır. Bu nedenle tekkelerin var olma nedeni ortadan kalkmıştır. Bizlere düşen kurtarıcımızın yüce buyruklarına uyup, bundan sonra dünya bilimlerini okutan Cumhuriyetimizin okullarına, insanlık bilimlerine ulaşmaktır. Hazreti Hünkar Hacı Bektaşi Efendimiz de eğitimde bu yolu buyurur: Tekkemizi kapatıp kutsal anahtarını Cumhuriyetimizin kurucularına teslim etme günü gelmiştir. Böyle de yapılacaktır. Bütün sevenlere duyurulur. Çetin Yetkin, İktidara Karşı Türk Direniş ve Devrimleri, 3. Cilt Sayfa 894. 24 Eylül 1998 günü Ozan Mahzuni Şerif'ten bir mektup almıştım. İşte o mektuptan birkaç satır. Dünyanın en kudurgan ülkelerince istila edilmiş bir vatanı kurtaranlardan birinin evladı olarak, aynı ülkeyi bir başka tehlikeye sokmak isteyenler önünde verdiğiniz basiretli mücadele, bütün biz Cumhuriyet çocuklarına örnek olmakta ve bizi istiklal aşkına tekrar tekrar bağlamaktadır. İçimden geçenleri sadece bir ortak sevdanın kamçısıyla yazdım. Düşünceleriniz ve mücadeleniz en amansız koşullar içinde dahi Cumhuriyet halkı önünde yalnız kalmayacaktır. Ozan Mahzuni Şerif'in mektubu şu şiirle bitiyordu: Hava bozdu, yol karanlık. Ha gayret güzel yolcu, oldu olacak. Güneş alev alev, mevsim çok sıcak. Dalgalar köpük köpük, kudurmuş Karadeniz. Belki birazdan güneş doğacak. Depremler yutsa da Karadeniz'i, bir gemi Samsun'a yine varacak. Hüsnü Merdanoğlu Alevileri Araplaşmamış Müslümanlar olarak nitelendiriyor. Onlar Yahya Kemal Beyatlı'nın deyimiyle Türk Müslümanlığının temsilcilerindendir. Onlarla Hacı Bektaş dahil pek çok yerde birlikte oldum. Keşke herkes Atatürkçü kişilere ve Cumhuriyetimize Alevi yurttaşlarımız kadar sahip çıksalar. Avrupa Birliği'nin Alevileri azınlık saydırma gayretleri boşa çıktı. Bakalım AKP kanaat önderlerini maaşa bağlayarak onları ışıklı yollardan ayırabilecek mi? Ben şahsen haydi başka kapıya diyeceklerinden eminim. Yobazlar Mevlana'yı anlayamaz. UNESCO 2007 yılını Mevlana yılı ilan etmişti. Dünyanın en kültürsüz politikacıları olan siyasal İslamcılarımızın Mevlana, Yunus Emre, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy gibi değerlerimiz hakkında yapmaya çalıştıkları yorumlar kadar beni kahreden pek az şey var. 734. Şeb-i Aruz törenlerini izlerken de aynı dramı yaşadım. Bu nedenle yazılarımın bazılarını kültürel konulara ayıracağım. Atatürk Mevlana'yı yobazlardan farklı değerlendirmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi'ni ziyareti sırasında mukaddes emanetlerin bulunduğu dairenin önünde durur. Üstad Necmettin Okyay'ın yazdığı ve Sedefçi Vasıf Bey'in işlediği Mevlana'nın Farsça bir kıtası bu dairenin kapısına işlenmiştir. Atatürk yanındaki Farsça bilen kişiye bu yazının anlamını soruyor. Çevirisini şöyle yapıyorlar: Bütün kapılar kapandı, fakat senin kapın açıktır. Atatürk bir an düşünceye daldıktan sonra, Hey koca sultan diyor, bütün tekkeleri kapattık fakat senin kapın açık kaldı. Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Atatürk'ün yanına verilerek bir memleket seyahatine katıldığı zamanlardı. Seyahatten dönüşte bir akşam sofrada konuşuluyordu. Hasan Ali hakkında Atatürk zeki bir genç dedi. Sofrada bulunanlardan birisi hemen atıldı: Efendim Hasan Ali Mevlevi'dir, babası da Mevlevi'dir. Maksat Atatürk'ün gözüne girmesi ihtimalini sofradaki bazı insanların sürekli yaptıkları taktikle önlemekti. Fakat atılan adım olumsuz sonuç verdi. Atatürk, bana hiç bahsetmedi dedi. Halbuki ben Mevlana'yı takdir ederim. Herkesi derin bir sessizlik aldı. Kimisi tekkelerin aleyhinde atıp tutmak için bunu bahane etti. Kimisi Mevleviliğin tuhaf taraflarına ait hikayeler, hatıralar anlattı. Nihayet birisi, "Efendim," dedi, "Mevlevilik ibadete çalgı sokarak dini gülünç eden ve Müslümanlığı dejenere eden teşebbüslerden birisidir." Atatürk muhatabına dönerek, "Mevlana bilakis Müslümanlığı Türk ruhuna uygun hale getiren büyük bir reformisttir. Müslümanlık aslında hoşgörülü ve modern bir dindir. Araplar onu kendi bünyelerine göre anlamışlar ve uygulamışlar. Sıcak bir iklimde oturan, suyu nadiren bulan ve kullanan, genel bir hareketsizlik içinde ömür süren Araplar için günde 5 defa abdest alıp 5 defa namaz kılmak çok ileri bir hareket adımıdır. Hazreti Muhammed'in dini insanları harekete geçirmek esasına dayanır. Bu uygulama Türkler için çok hareketsiz sayılabilir. Sarp dağlarda at oynatan, erimiş kar sularıyla yıkanan Türk için abdest ve namazla sınırlı ibadet tarzı çok hareketsiz kalmıştır. Şamani dininde iken dans eden, şarkılar söyleyen, kopuzlar çalan, şiirler okuyan Türk namazı az ve hareketsiz bir ibadet saymıştı. Türk hayat tarzı bu hareketsizliğe karşı harekete geçilmesinden doğmuştur. Mevleviliğe gelince o tamamıyla Türk geleneklerinin Müslümanlığa nüfuz örneğidir. Mevlana büyük bir reformisttir. Ayakta dönerek ve hareket halinde Allah'a yaklaşma fikri Türk dehasının en doğal ifadesidir. Bir tarafta müzik çalıyor, diğer tarafta insanlar ilahiler söylüyor ve ayağa kalkmış diğerleri hayali bir dönüşle ellerini göklere kaldırıyorlar. Bunun estetiği fevkaladedir demiştir. Yine Atatürk bir Mevlevi hanede akşam yemeği yiyip semah seyrettikten sonra soruyor. Mevlana nasıl adamdır? Sorusunu çok büyük bir adam olacak ki, musiki, şiir, raks gibi dincilerin hoş görmedikleri şeyleri tarikatına ayin ve esas yapmış diye cevaplayan kişiye neşeli neşeli gülerek, "Ben onun liberal kafalı bir şair olduğunu bildiğim için huzuruna kupkuru girilmez dedim. Birkaç kadeh çekip de girdim." demiştir. Sadi Borak, Atatürk ve Din. Mevlana Fihi Mafih adlı eserinde şöyle diyor. "Sizler kadının kapanmasını istedikçe herkes de onu görme isteğini kamçılamış olursunuz. Bir erkek gibi bir kadının da yüreği iyiyse yasakları uygulamasan da o iyilik yoluna gidecektir. Yüreği kötüyse ne yaparsan yap onu hiçbir şekilde etkileyemezsin. Kıskançlık denilen şeyi bilme. Cahillerdir kadından üstün olduğunu sananlar. Cahiller kabadır, sevgi ve güler yüz nedir bilmezler. Ancak hayvan erkekler kadından üstündür, seven erkek ise kadınla eşittir." Haç için söyledikleriyle de yobazlarla arasına adeta bir sur örmüştür Mevlana. "Ey hacca gidenler nereye böyle? Tez gelin çöllerden döne döne. Aradığınız sevgili burada, duvar bitişik komşunuz. Durun, gördünüzse suretsiz suretini onun, hacı da sizsiniz, Kâbe de, ev sahibi de." Yahya Kemal'e dair. Önceleri üniversite rektörlüğü de yapan AKP Antalya Milletvekili Profesör Doktor Yusuf Ziya İrbeş'te aramızda Yahya Kemal Beyatlı'nın "Ne harabi ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim," yani geleceğim sözlerini nerede ve hangi şartlarda söylediğine dair görüş ayrılığı çıkınca Yahya Kemal Beyatlı hakkında söylediklerimi belgeleyerek okurlarımla paylaşma gereğini duydum. Yahya Kemal Beyatlı Aziz İstanbul adlı eserinde olayı şöyle anlatıyor. "Birçok günlerimi Ziya Gökalp'le konuşarak geçirdim. Diyarbakır'ın bir harika olan bu oğlu konuştuğu zaman istikbalin muhayyel bünyanını kuran dev gibi bir mimara benzerdi. İlk Müslümanlar gibi mütedeyyin, ilk Türkler gibi baniydi. Maziye arkasını çevirmiş sabit bir bakışla yalnız istikbale bakardı. Maziye karşı dağ üst sılamı hararetle söylediğim bir gün dedi ki, "Harabisin, harabati değilsin. Gözün mazidedir, ati değilsin." Ben de mazinin kulağıma fısıldadığı bir sesle cevap verdim. "Ne harabi, ne harabatiyim. Kökü mazide olan atiyim." Yahya Kemal Beyatlı'dan başka bir hatıra. "Tanca'da camiye gittim. Pantolonlu camiye sokmadılar, gavur diye. Orada teganni, yani şarkı, söylence yasak. Biz teganni ediyoruz." Beşir Ayvazoğlu, Bozgun'da Fetih Rüyası adlı eserinde Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk Müslümanlığı tartışmalarına katılışını şöyle değerlendiriyor. "Devrinin en büyük din alimlerinden Babanzade Ahmet Naim Bey'e göre herhangi bir millet İslam'ı kendi milliyetinin unsurlarından biri olarak göremez, onu kendine uygun hale sokamazdı. Bu görüşe karşı çıkan Yahya Kemal Beyatlı şunları söylemiştir. Siz kimsiniz, kaç kişisiniz? Çokluksanız bile bütün Türk milletinin tarihi hatıralarına ne karışırsınız? Türk milleti dinini istediği gibi benimsemiş, İslamiyet'i kendi mizacına göre kabul etmiş ve çok eski putperestliği ile karıştırmış ve öyle sever. Onun uğrunda yalnız bu sebeple ölür. Ahmet Naim Bey bu sözleri nedeniyle Yahya Kemal Beyatlı'ya darılmış, yıllar sonra haklı olduğunu kabul etmiştir. Bu yazımı Yılmaz Karakoyunlu'nun Yorgun Mayıs Kısrakları adlı eserinden aldığım pasajlarla bitirmek istiyorum. Yahya Kemal annesi Nakiye Hanım'dan bir hatıra fotoğrafı bile kalmamasından duyduğu üzüntüyü, büyük bir aşkla bağlı olduğu Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'a şöyle anlatıyor. Biliyor musun Celile, 3-5 habis yani soysuz ve seviyesiz yobazın korkusuyla Nakiye Hanım fotoğraf çektirememiştir. Onun bir resmi hayatımın en büyük yadigarı yani hatırası olurdu. İslam tesettürünün yani örtünme, saklanma en acımasız uygulandığı bir muhitin terbiyesinde büyüdüğü için tek suret yani resim bırakmadan göçüp gitti. Sayfa 97. Şunlar da Adnan Menderes'e söylediklerinden. Eğer meclise nitelikli bir kadro getiremezseniz parti başkanının seçtiği insanlarla sadece diktatör yaratırsınız. Emsal aramaya gerek yok. CHP'nin geçmişine bakınız yeter. Sayfa 301. Siyasette mükemmeliyeti iki şey berbat eder. Din ve iktisat siyasetin iki önemli unsurudur. Siyasetteki mükemmeliyeti din değil yobazlık bozar. İktisada gelince millet fakirdir ama dürüsttür. Siyaseti bozan fakru zaruret değil suistimaldir. Farkına varmadığınızı sandığım endişelerim budur. Sayfa 483. Hayret içindeyim ve hala makul bir izah noktası bulmuş değilim. Neden halk evlerini kapattınız? Neden köy enstitülerini kapattınız? Bunlar Cumhuriyet'in aydınlanma politikalarıydı. Böyle geniş tesirli, etkili, irfan, bilme, kültür yuvalarını kapatırsanız, bugün şikayet ettiğiniz karanlığın gelmesi kaçınılmaz olurdu. Sayfa 491. Mehmet Akif yobazları sevmezdi. Mehmet Akif Ersoy soruyor. Hani Müslümanlık bir uhuvvet yani kardeşlik usule getirecekti? Nerede? Her tarafta Müslümanlık cehalet, Müslümanlar ise sefalet içinde mahvolup gidiyor. Müslümanların hepsi cahil. Arabı cahil, Türkü cahil, Kürdü cahil, Arnavutu cahil, hepsi cahil. Hepimiz igvaata yani kışkırtmaya kapılıyoruz. Biz cehaletimiz yüzünden dini bu hale getirdik. Din de bizi bu hale getirdi. İslam dini bir miskinlik yani uyuşukluk dini oldu. Cengiz Özakıncı, dünden bugüne Türklerde dil ve din. Bu düşüncelerini şiirlerine de yansıtmıştır Mehmet Akif Ersoy. Tevekkülün hele manası hiç öyle değil. Yazık ki beyni örümcekli bir yığın cahil, nihayet dine oynayarak en rezil oyunu, getirdiler ne yapıp yaptılar bu hale onu. Müslümanlık nerede, bizden geçmiş insanlık bile. Adem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Her gerçek Müslüman ve vatansever insan gibi Mehmet Akif Ersoy da anti-emperyalist bir kişiydi. Ehli Salip yani Haçlılar olarak nitelendirdiği emperyalist devletlere karşı şöyle aykırmıştı. Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne, medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün. Yaşasaydı asla AB yanlısı olmayacağından ve ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nin gerçekleşmesi için maşa olarak kullandığı siyasal İslamcılarımızın yüzüne de tükürmenizi isteyeceğinden eminim. Muhittin Nalbantoğlu, Mehmet Akif Ersoy'u daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir yazı dizisi hazırlamıştı. 27-28 Aralık 2003 Yeni Çağ Gazetesi. İşte o yazı dizisinden beni çok etkileyen iki alıntı. Mehmet Akif bütün yurt satında akisler yapan ünlü Sevr hitabesinde şöyle diyordu. Ey cemaat, gözünüzü açınız, ibret alınız. Artık kime hizmet ettiğimizi, kimin hesabına birbirimizin gırtlağına sarıldığımızı anlamak zamanı zannediyorum ki gelmiştir. Allah rızası için olsun, aklımızı başımıza toplayalım. Çünkü böyle düşman hesabına çalışarak elimizde kalan şu bir avuç toprağı da verecek olursak, çekilip gitmek için arka tarafta bir karış yerimiz yoktur. Şimdiye kadar düşmana kaptırdığımız koca koca memleketlerin halkı hicret yani göç edecek yer bulabilmişlerdi. Biz öyle bir akibete sona mahkum olursak başımızı sokacak bir delik bulamayız. Sevr bizim için Avrupa'nın hazırladığı bir ölüm fermanıdır. Onların bu tertiplerini yani tuzaklarını başlarına çarpacağız. Zafer bizimdir. Mısır'a üniversitedeki görevine tekrar döndükten sonra Mehmet Akif yazdığı bir mektubunda Mısır'da 11 yıl kaldım. Fakat 11 saat daha kalsaydım artık çıldırırdım. Sana halisane, yani içtenlikle bir fikrimi söyleyeyim mi? İnsanlıkla Türkiye'de, milliyetçilikle Türkiye'de, Müslümanlıkla Türkiye'de, hürriyetçilikle Türkiye'de. Eğer varsa Allah benim ömrümden alıp Mustafa Kemal'i kastederek ona versin diyor. Emin Çölaşan'ı ajan gazeteci yapamadılar. Deneyimli gazeteci Mehmet Ali Kışlalı, Radikal gazetesinde yazdığı bir makalede, isim vermeden bizde ve dünyada çok sayıda ajan gazeteciler olduğunu söyleyince, Rauf Denktaş'ın Karen Fogg'un çocukları olarak nitelendirdikleri dahil, şüpheliler listesinde oy birliğiyle yer alabilecek gazetecilerden bazıları kanıtlanmasının güçlüğünü bildiklerinden, kim bunlar yaygarasını koparmaktan çekinmemişlerdi. Emin Çölaşan'ın Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi adlı eseri, Türkiye'nin en çok okunan ve en namuslu yazarlarından birini ajan gazeteci haline getirmeye çalışmanın belgeseli bence. Önce Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün Emin Çölaşan'a söylediklerinin bazılarına göz atalım. Hükümeti eleştirme, Türkiye'de başka konu mu yok? Kuş gribi yaz, CHP yaz, başka bir şey yaz. Bak Doğan Medya Grubu'nun bütün kuruluşları şu anda iyi gidiyor. Fakat hükümet isterse en sağlam kuruluşları, en sağlam bankaları bile bir günde batırır. Müfettiş gönderir, maliyeci gönderir, nasıl olsa bir eksik veya yanlış bulur. Ben cambazım, cambaz. Bundan sonra bizim istediğimiz doğrultuda yazı yazacaksın. Dünyanın hiçbir ülkesinde gazetenin yayın politikasına aykırı yazılar gazetede yer almaz. Ya hiç konulmaz ya da sansür edilir. Medyanın yarısı biziz. Yahu gözünü seveyim, Fethullah Gülen'le Zaman Gazetesi'yle ilgili bir şey yazma. Patronla aranı iyi tut, o da bize her olanağı fazlasıyla sağlasın. Bak yılbaşı geliyor, bakarsın iyi prim verir. Rahatımıza bakalım şu dünyada be. Bize ne yolsuzluktan, siyasetten? Bir yazar patronunun çizgisi dışında yazı yazamaz. Şu gazetede mutlu olalım, keyfimize bakalım. Ne olur hükümetle, iktidarla ilgili bir şey yazma. Şunlar da gazetenin patronu Aydın Doğan'ın söylediklerinden bazıları. Arada sırada hükümeti öv. Niye senin yüzünden durup dururken iktidarla kavga edeyim? Ben bu hükümetin ekonomik programını tamamen destekliyorum. Özelleştirme, AB, bunlardan yanayım. Döviz düşük, kağıdı mürekkebi makineleri ucuza getiriyoruz. Biz çok rahatız. Yazılarını değiştireceksin. Türkiye'de en çok okunan yazar olabilirsin. Bu bir şey ifade etmez. Burada benim sözüm geçer. Ajan gazeteciler ve satılık medya mensupları kadar bir ülkenin yıkılışını kolaylaştıran ve demokratik düzeni yozlaştıran başka güç yoktur. Lazarev 1945'te dilimize çevrilen Fransa'da basın rezaletleri yahut Fransa'yı çökerten 4. Kuvvet adlı eserinde şu hususu vurgulamış. 1918'e kadar Fransızlar Cumhuriyet'e inanıyorlardı. 1918'den sonra onları Cumhuriyet'ten iğrendirmek, uzaklaştırmak ve yerine ilk dokunuşla dağılıverecek bir demokrasi hayaleti koymak oyununa girişildi. Dışarıdan düşmanların yönettikleri oyun ince ve şeytancaydı. Fakat bu oyuna içeride paraları üzerine titreyen, iktidara susayanlar, bütün çekemezler, kıskançlar, yeteneksizler ve alçaklar kapıldılar. Lazarev'e göre ülkeyi yıkanların kullandıkları başlıca silah basındı. Demokratik bir rejimde basın yalan söylerse rejim ölüme mahkum olur. Çünkü egemenliğe sahip olan millet eğer doğru haber alamazsa egemenliğini özgürce kullanamaz. Nitekim Fransız basını baştan başa o zamana kadar görülmemiş, ancak yenilginin açığa vurduğu bir rezalet derecesine ulaşmıştır. Hasan Pulur, Milliyet Gazetesi, 16 Ekim 2001. New York Times'ın editörü John Swinton, Amerikan Basın Birliği'nin bir yemeğinde şunları söylemiştir. Amerika'da bağımsız basın diye bir şey yoktur. Aramızda dürüstçe fikirlerini açıklamaya cesaret edecek bir adam bulunmuyor. New York gazetecilerinin görevi yalan söylemek, paranın önünde diz çökmek ve ülkesini, milletini günlük ekmek parası için satmaktır. Bizler sahne gerisindeki zenginlerin maşaları ve köleleriyiz. Bizler birer kuklayız. Bu adamlar iplerimizi çekiyor, biz de dans ediyoruz. Zamanımız, yeteneklerimiz, yaşamalarımız ve tüm kapasitemiz bu adamların mülkü haline gelmiş. Bizler entelektüel fahişeleriz. Tex Mars, Dark Majesty, Uluslararası Güç Odakları, Timaş Yayınları 2003, sayfa 254. Ajan gazeteciler için entelektüel fahişeler tanımını kullanmak, ulusuna ve vatanına bir zararı dokunmayan, sadece para karşılığı karşı cinsin cinsel zevklerini tatmine çalışan fahişelere hakaret sayılmaz mı? Karen Fogg'un çocukları. 16 Ekim 2007 günü yayımlanan Sözcü gazetesi için yazdığım ilk yazıda Rauf Denktaş'ın bazı gazetecileri "Ver kurtulcu politikacıları Karen Fok'un çocukları" olarak nitelendirdiğinden söz etmiştim. Görgü tanığı Nafiz Okumuş olayı şöyle anlatıyor. 2003 yılı Aralık ayında yapılan Kıbrıs seçimlerine 3 gün kala Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndayız. Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş Türkiye'den gelen bir grupla sohbet ettikten sonra öğle yemeği ikram ediyor. Yemek masasındaki Sayın Denktaş'ın solunda biz, sağında Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, tam karşısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan ile ulusalcı duruşu ile bilinen İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu oturmuş. Bir taraftan yemek yeniyor, bir taraftan da sohbet ediliyordu. Derken Sayın Denktaş'a sordum. Türk basınında yer alan ver kurtulucuların çoğu ile yıllardır tanışırsınız. Bunlardan biriyle son zamanlarda karşılaştınız mı? Denktaş her zamanki tonton ve babacan tavrı ile gülümseyerek başladı anlatmaya. Biriyle ve en başta geleniyle geçenlerde karşılaştım. Bir televizyon programından çıkarken çay ikram etti. Birden Mehmet Ali Birand peydahlandı. Gülerek, "Efendim bize Karen Fok çocukları diyorsunuz, çok gücüme gidiyor. Sanki orospu çocuğu diyorsunuz gibi geliyor" deyince ben de taşı gediğine koydum. "İyi ya Mehmet Ali Bey, biz de zaten öyle diyemediğimiz için Karen Fok çocukları diyoruz. Anladığın için tebrik ederim." Bunun üzerine bir an uzun uzun gülmüş ve "İlahi Sayın Denktaş, sizinle hiç kimse baş edemez vallahi" diyerek çekip gitmiş. Çok farklı şekilde anlatılan orospu çocuğu meselesinin aslı işte böyle. Birinci ağızdan anlattık ki bundan böyle farklı anlatılmasın diye. Karen Fok çocukları bu meseleyi böyle algıladıklarına göre yüzlerine tükürüldüğünde de yağmur yağdığını sanacaklar herhalde. Takvim Gazetesi 21 Şubat 2004. İngiltere'de iki kez yılın gazetecisi seçilen Amerika'da Emmy, İngiltere'de İngiliz Televizyon ve Sinema Akademisi'nin verdiği Richard Dimley ve Birleşmiş Milletler Medya Ödülü'ne layık görülen John Pilger, 2002 yılında ilk baskısı yapılan ve Timahş Yayın Evi tarafından dilimize kazandırılan Dünyanın Yeni Efendileri, Küresel Yağmacılığın Gerçek Yüzü adlı eserinde şöyle diyor. Aslında globalleşen sefalet oldu. Öyle bir global dünya ki, insanların çoğunun günde bir telefon konuşması bile yapamadığı, günde 2 dolardan daha az parayla geçinmek zorunda kaldığı, temiz su edinemedikleri için çocukların öldüğü bir gezegen. 80'li yılların başından bu yana 90 kadar ülke, daha global kuzey yarımkürede yaşayanlar tarafından pek anlaşılamayan karmaşık bir yağmalama sistemiyle zengin ve fakir arasındaki uçurumu daha da arttıran bir dizi yapısal düzenleme yapmaya mecbur edildi. Gelişmekte olan ülkelerin devlet politikalarını en ince ayrıntılarına kadar kontrol edebilen dörtlü. Dünya Ticaret Organizasyonu ve Washington'daki üçlü grup Dünya Bankası, IMF ve Amerikan Hazinesi ise bunun adını iyi yönetim ve nation building olarak koyuyor. Güçlerini büyük oranda fakir ülkelerin batılı kredi veren ülkelere oluşan geri ödenemeyecek boyuttaki borçlarından dolayı her gün ödemek zorunda kaldıkları milyon dolarlardan alıyorlar. Bunun sonucunda ise nüfusu 1 milyardan daha az olan bir elit tabaka, dünya nimetlerinin %80'lik dilimini kontrol ediyor. Tüm bu manzarayı destekleyen güç ise, dünyanın önde gelen bilgi ve haber kaynaklarının ya sahibi olan ya da onları denetleyen önde gelen Amerikalı ve Avrupalı medya devleri. Ülkemizdeki ajan gazeteciler ve Karen Fok'un çocukları yetmezmiş gibi Amerikalı ve Avrupalı medya devlerinin önemli televizyon ve gazetelerimizden bazılarını ele geçirmelerini kolaylaştıran Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ulusumuza en büyük kötülüklerden birini daha yapıyorlar. 10. ayrımın sonu. Sayfa 170.